Ayrım 11, 5. Kadın Henning Mankell, sayfa 120. 11. Bölüm. Wallander 3 Ekim pazartesi sabahı bir an önce Sven Tyren'le konuşması gerektiğini düşünerek uyandı. Bunu düşünde görüp görmediğinden emin değildi ama onun da konuşması gerektiğini hissediyordu. Kahvenin olmasını beklerken bilinmeyen numaraları arayarak Sven Tyren'in ev numarasını öğrendi. Telefonu Tyren'in eşi açtı ve kocasının çoktan işbaşı yaptığını söyledi. Wallander onu cep telefonundan aradı. Konuşurken kamyonun sesini de duyabiliyordu. Tyren ona Högestad dışındaki ana yolda olduğunu söyledi. Malmö'deki istasyona gelmeden önce iki yere daha uğrayıp yakıt dağıtması gerekiyordu. Wallander ona bir an önce karakola gelmesini söyledi. Tyren, Eriksson'un katilini bulup bulmadıklarını sorduğunda Wallander bunun rutin işlerden biri olduğunu söylemekle yetindi. Soruşturmanın henüz başındaydılar ama katili mutlaka yakalayacaklardı. Katilin yakalanması biraz zaman alabilirdi. Tyren saat 9'da karakolda olacağını söyledi. "Lütfen binanın önüne park etme," diye ekledi Wallander telefonu kapatırken. Tyren bir şeyler omurdandı. Wallander sabah 7'yi çeyrek geçe karakoldaydı. Tam camlı kapıdan içeri girecekken fikir değiştirip sola, kendi özel girişi olan savcının bürosuna gitti. Per Akeson, evrakla dolu masanın başında oturuyordu. Odanın içi dosyalarla doluydu. Akeson son derece etkili ve sistemli bir savcıydı ve Wallander onunla çalışmaktan çok hoşlanıyordu. Birbirlerini uzun zamandan beri tanıyorlardı ve yıllar içinde iş yaşamının dışında güzel bir dostlukla kurmuşlardı. Bazen hiç kimselere açamadıkları sırlarını birbirleriyle paylaşırlar, birbirlerinden akıl ve yardım isterlerdi. Ama yine de sınırı hiç aşmazlardı. Yakın arkadaş sayılmazlardı ama ilişkileri sağlam temeller üstüne oturmuştu. Wallander odadan içeri girerken Akeson onu dostça selamladı. Yerinden kalkarak sandalyenin üstündeki kutuları kaldırıp Wallander'ın oturması için yer açtı. Wallander otururken Akeson da santralı arayarak bir süre telefon bağlamamasını söyledi. "Ben de senden haber bekliyordum," dedi. "Ha, bu arada aklıma gelmişken kart için teşekkür ederim." Wallander ona Roma'dan kart gönderdiğini unutmuştu bile. "İkimiz de çok iyi vakit geçirdik." "Ben Roma'ya hiç gitmedim. O özdeyiş nasıldı? Roma'yı görmeden ölme miydi? Yoksa Napoli için miydi?" Wallander de bilmiyordu. "Huzur dolu bir sonbahar geçireceğimizi ümit ediyordum ama buraya gelince bir kuyuda kazığa çakılmış bir cesetle karşılaştım." Akeson yüzünü buruşturdu. "Cinayet yerinde çekilen resimlerden bazılarını gördüm. Şef Holgersson da bu konuda bir şeyler anlattı. Yeni bir şeyler bulabildin mi?" "Emin değilim," dedi Wallander ve Eriksson'un kasasında bulduklarına ilişkin kısa bir özet verdi. Wallander, Akeson'un yeteneklerine güvendiğini bilirdi. Çok ender olarak olayı ele alış tarzına ya da ulaştığı sonuçlara karşı çıkardı. Bambudan yapılmış uçları sivriltilmiş kazıkları hazırlamak için elbette insanın deli olması gerek, dedi savcı. "Öte yandan da şimdilerde neyin delilik, neyin doğal olduğunu anlamak da gittikçe zorlaşıyor." "Uganda olayı nasıl gidiyor?" diye sordu Wallander. "Sudan demek istiyorsun herhalde," diye karşılık verdi Akeson. Akeson, Birleşmiş Milletler'in mültecilerle ilgili bölümündeki boş bir pozisyon için başvuruda bulunmuştu. Çok geç olmadan yeni şeyler görmek ve bir süreliğine de Yeastat'tan uzaklaşmak istiyordu. 50 yaşın üstünde olan Akeson, Wallander'den birkaç yaş büyüktü. "Sudan tabii ki," dedi Wallander. "Bu konuyu karınla konuştun mu?" Akeson başını evet dercesine salladı. "Geçen hafta tüm cesaretimi topladım ve konuştum sonunda. Düşündüğümden çok daha anlayışlı davrandı. Sanki bir süreliğine evden uzaklaşmamı istiyormuş gibi bir duyguya kapıldım desem yalan olmaz. Hala yasal belgeleri bekliyorum ama iyi ilişkilerim olduğundan belki de elden verirler." Akeson insanlarla her zaman iyi ilişkiler içindeydi ve tanıdığı önemli birçok kişi vardı. Wallander onun bunu nasıl başardığını bilemiyordu. Her zaman parlamentoda nelerin tartışıldığından haberi olurdu ve ulusal polis heyetindeki seçkin ve üst düzey elemanları tanırdı. "Eğer her şey yolunda giderse önümüzdeki yıl burada olmayabilirim," dedi. "En az 2 yıl Sudan'da kalmayı tasarlıyorum. Umarım sen gitmeden önce Eriksson cinayetini çözmüş oluruz. Bana söylemek istediğin bir şey var mı?" "Asıl sen bana ne istediğini söyle." Wallander karşılık vermeden bir süre düşündü. Şef Holgersson, Mats Ekholm'u çağırmamız gerektiğini düşünüyor. Hani şu geçen yaz buraya gelen katillerin psikolojik profillerini saptayan adam. Hatırladın mı? Delilleri sınıflandırmaya çalışarak onların peşine düşebiliyor. Oldukça yetenekli biri. Akeson elbette onu anımsıyordu. Ama ben bu konuda acele etmememiz gerektiğini düşünüyorum dedi. Yani karşımızda gerçek bir deli olduğundan emin oluncaya kadar. Eğer beklememiz gerektiğini düşünüyorsan biz de bekleriz dedi Akeson ayağa kalkarak kutuyu gösterdi. Bugün oldukça karmaşık bir dava var elimde diye özür diledi. Hazırlanmam gerek. Wallander de ayağa kalktı. Sudan'da tam olarak ne yapacaksın diye sordu. Mültecilerin bir İsveçlinin vereceği yasal öğütlere gerçekten de gereksinimi var mı? Mültecilerin her türlü yardıma gereksinimleri var dedi Akeson. Wallander'le birlikte danışmaya doğru yürürken. Sonra da birden durup ekledi. Sen Roma'dayken ben de birkaç günlüğüne Stockholm'e gitmiştim. Annette Brolin'le karşılaştım. Buradaki arkadaşlara selam gönderdi. Ama özellikle de sana. Wallander ona şaşkınlıkla baktı ama karşılık vermedi. Birkaç yıl önce Annette Brolin, Akeson'un yokluğunda onun görevini bir süreliğine üstlenmişti. Annette Brolin evli olmasına karşın bir gece birlikte olmuşlardı. Bu aslında Wallander'in unutmak istediği bir olaydı. Savcılığın bulunduğu binadan çıktı. Sert bir rüzgar esiyordu ve gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı. Wallander ısının 8 dereceden daha fazla olmadığını düşündü. Danışmada Svedberg'e rastlayınca notu anımsadı. ''Geçen gün yanlışlıkla sana gelen notlardan birini almışım.'' dedi. Svedberg ona şaşkınlıkla baktı. ''Eksik bir şeyin olduğunu fark etmemişim. Hastanenin doğum koğuşundaki bir kadınla ilgili bir nottu.'' ''Aa, notu çöpe atabilirsin.'' diye karşılık verdi Svedberg. ''Hemşirelerden biri hayalet gördüğünü sanmış.'' ''İstiyorsan sen kendin çöpe at.'' dedi Wallander. ''Notu masana bırakırım.'' ''Erikson'un komşularıyla konuşuyoruz hala.'' dedi Svedberg. ''Şimdi de postacıyla konuşacağım.'' Wallander olur dercesine başını salladı. Herkes kendi yoluna gitti. Wallander odasından içeri girdiğinde Svedberg'in notunu unutmuştu bile. Ceketinin cebindeki Berggren'in günlüğünü çıkararak masanın üstüne koydu. Üç askerin resmini de bir kenara bıraktı. Tyrone'in gelmesini beklerken diğer dedektiflerin masasına bıraktıkları evrakı hızla bir göz gezdirdi. 9'a çeyrek kala kafeteryaya kahve almaya gitti. Koridorda Höglund'a rastladı. Genç kadın ona Rumfeld'in ortadan kaybolmasının yasal olarak kayıtlara geçtiğini ve konuya öncelik tanındığını söyledi. ''Komşularından biriyle konuştum.'' dedi Höglund. ''Güvenilir birine benzeyen bir öğretmen. Bana salı akşamı Rumfeld'in evinde olduğunu, bazı gürültüler duyduğunu söyledi. Ama salıdan sonra eve gelmemiş.'' ''Bu da onun o gece dışarı çıktığını gösteriyor.'' dedi Wallander. ''Nairobi'ye değil ama başka bir yere gittiği kesin.'' ''Rumfeld'le ilgili alışılmışın dışında bir şeyler olup olmadığını da sordum komşusuna. Olmadığını, onun yalnızca içine kapanık biri olduğunu söyledi. Kibar biriymiş ama o kadar ve çok ender kapısını çalan olurmuş. Alışılmışın dışındaki tek olayın Rumfeld'in bazı akşamlar eve çok geç saatlerde gelmesi olduğunu söyledi. Öğretmen Rumfeld'in alt katında oturuyor ve bina ses geçiriyormuş.'' Wallander genç kadının söylediklerini düşünerek elinde kahve fincanı öylece durdu. ''O kutunun içindekilerin ne anlama geldiğini mutlaka öğrenmeliyiz.'' dedi. ''Acaba bugün biri posta siparişiyle mal satan firmayı arayabilir mi? Boras'taki meslektaşlarımıza haber verildi mi? Firmanın adı güvenlikli değil mi? Nyberg'in haberi var. Rumfeld'in bu firmadan başka şeyler de satın alıp almadığını öğrenmeliyiz.'' ''Dinleme cihazı'' dedi Höglund, ''parmak izleri. Böylesi bir cihazı kimler kullanır?'' ''Biz kullanıyoruz.'' ''Başka?'' Wallander genç kadının somut bir şey düşündüğünü fark etti. ''Elbette dinleme cihazı yasa dışı amaçlar için de kullanılabilir.'' ''Ben daha çok parmak izlerini düşünüyordum.'' Wallander evet dercesine başını salladı, şimdi anlamıştı. ''Özel dedektif'' dedi. ''Özel dedektif konusu benim de aklıma gelmişti. Ama Rumfeld tek tutkusu orkideler olan bir çiçekçi.'' ''Birden aklıma gelmişti. Emin olmak istedim.'' dedi. ''Firmayı ben ararım. Merak etme.'' Wallander odasına geri döndü. Telefon çaldı. Arayan Ebbay'dı. Tyrone danışmada kendisini bekliyordu. ''Kamyonunu binanın önüne park etmedi değil mi?'' diye sordu Wallander. ''Hanson onu öldürür bu kez.'' Kapının önünde kamyon falan yok dedi Ebba. Gelip onu alacak mısın? Ayrıca Martinson da seninle konuşmak istiyor.
Martinson nerede?
Herhalde odasında.
Önce gidip Martinson'u göreyim. Tyrone'e beni biraz beklemesini söyle.
Wallander içeri girdiğinde Martinson telefonla konuşuyordu. Konuşmasını kısa kesti. Wallander onun karısıyla konuştuğunu tahmin etti. Günde birkaç kez telefonlaşırlardı ve herkes ne konuştuklarını merak ederdi.
Lund'daki adli tıp ilaç bölümüyle bağlantı kurdum dedi Martinson. İlk sonuçları almışlar. En çok neyi öğrenmek istediğimi bilmiyorlarmış.
Ölüm saati. Martinson başını evetlercesine salladı.
Kazıklardan hiçbiri kalbine saplanmamış ve ana atar damarlarda delinmemiş. Bu da ölmeden önce uzunca bir süre orada öyle asılı kalmış olabileceği anlamına geliyor. Ölüm nedeni boğulma olarak gösterilebilir.
Bu da ne demek oluyor diye sordu Wallander şaşkınlıkla. Kuyunun içinde kazıkları asılı olarak durmuyor muydu? Orada boğulmuş olamaz.
Konuştuğum doktorda ayrıntıları var. Erikson'un ciğerlerinin kanla dolduğunu ve bu yüzden de soluk alamadığını söyledi bana. Teknik olarak boğulmuş.
Ne zaman öldüğünü bulmalıyız dedi Wallander. Onları yeniden ara.
Rapor gelir gelmez hemen sana ulaştırırım.
Raporu görmeden inanmam olası değil. Burada her an birileri bir şeyi kaybediyor. Aslında amacı Martinson'u eleştirmek değildi. Koridora çıktığında sözlerinin yanlış değerlendirilebileceğini düşündü. Ne var ki bu konuda bir şey yapabilmek için artık çok geçti. Danışmadaki koltuklardan birinde oturan Tyrone'in yanına gitti. Yüzü tıraşsızdı ve gözleri yorgunluktan kan çanağına dönmüştü. Üstü başı benzin kokuyordu. Wallander onu odasına götürdü.
''Holger'in katilini neden tutuklamıyorsunuz?'' diye sordu Tyrone.
Katilin kim olduğunu söylerken hemen şimdi arabaya atlar ve onu tutuklarım diye karşılık verdi Wallander, sinirlendiğini belli etmemeye çalışarak.
Ben polis değilim.
Bunu söylemene gerek yoktu. Olsaydın zaten böylesine aptal bir soru sormazdın.
Tyrone karşı çıkmak için ağzını açtığında Wallander elini kaldırıp onu susturdu. Burada soruları ben sorarım. Benden kuşkulanıyor musunuz?
Hayır ama yine de soruları ben soracağım ve sen de onları yanıtlayacaksın. Hepsi bu kadar.
Tyrone omuz silkti. Wallander onun kendini korumaya aldığını hissediyordu. İçgüdülerinin yoğunlaştığını hissetti. Daha önceden hazırladığı en önemli soruyu sordu. Harald Berggren dedi. Bu isim sana bir şey anımsatıyor mu?
Tyrone ona baktı.
Harald Berggren adında birini tanımıyorum. Tanımalı mıyım?
Emin misin?
Evet eminim.
Düşün.
Düşünmeme gerek yok. Emin olduğumu söylediğime göre eminim.
Wallander masanın üstündeki resmi uzattı. Tyrone eğilerek resme baktı. Bu resimdekileri tanıyor musun? Daha yakından bak, acele etme. Tyrone resmi aldı, uzun süre baktı. Masanın üstüne koyduğunda Wallander belli belirsiz umutlanmıştı.
Hayır.
Ama çok uzun bir süre baktın. İçlerinden birini anımsadığını mı sandın?
Acele etmememi söylemiştin. Kim bunlar? Bu resim nerede çekilmiş?
Emin misin?
Onları daha önce hiç görmedim.
İçgüdüleri Tyrone'in doğru söylediğini söylüyordu. Bunlar paralı askerler dedi. Resim yaklaşık 30 yıl önce Afrika'da çekilmiş.
Lejyonerler mi?
Öyle sayılabilir. Kim daha fazla para verirse onun yanında yer alıp savaşan askerler.
İnsanın bir türlü yaşamını kazanması gerek.
Wallander ona şaşkınlıkla baktı ama ne demek istediğini de sormadı. Erikson'un paralı askerlerle bir ilişkisi olduğunu hiç duymuş muydun?
Holger Erikson araba satardı. Sizlerin de bunu bildiğinizi sanıyordum.
Ama şiir de yazar ve kuşlarla da yakından ilgilenirdi dedi Wallander sinirlendiğini bu kez gizlemeye çalışmadan. Erikson'un paralı askerlerden söz ettiğini duydun mu duymadın mı? Ya da Afrika'daki savaştan? Tyrone ona baktı.
Polisler neden bu denli kaba olurlar?
Kaba saba işlerle ilgilenmek zorunda kaldığımız için diye karşılık verdi Wallander.
Lütfen yalnızca sorularımı yanıtla. Senden başka bir şey istemiyorum. Bu olayla uzaktan yakından ilgisi olmayan yorumlar yapma. Yaparsam ne olur?
Wallander denetimini yitirmek üzereydi ama bunu aldırmadı. Karşısında oturan bu adamda sinirine dokunan bir şey vardı.
O zaman ben de seni sonsuza dek her gün burada sorgulamaya çekerim. Ayrıca savcıdan evini aramamız için izin belgesi alırım. Evimde ne bulacağını sanıyorsun?
Bu hiç önemli değil. Şimdi ne demek istediğimi anlıyor musun?
Wallander tehlikeli bir iş yaptığının farkındaydı ama Tyrion geri çekilmişti. Erikson, iş söz konusu olduğunda acımasız biri olmasına karşın yine de rahat ve huzur dolu bir insandı. Ama paralı askerlerden söz ettiğini hiç anımsamıyorum. Etmiş de olabilir.
Bu da ne demek oluyor şimdi?
Paralı askerler komünistlere ve devrimcilere karşı savaşırlar değil mi? Holger Muhafazakar Parti'yi tutardı.
Yani?
Toplumun cehenneme gideceğini düşünüyordu. İdam cezasını geri getirmemiz ve katilleri asmamız gerektiğini savunuyordu. Eğer elinde olsaydı katilini mutlaka astırırdı.
Bu konuları seninle konuşur muydu?
İnançlarını savunurdu.
Herhangi bir sağ örgütle bağlantısı var mıydı?
Nereden bileyim?
Bir şey biliyorsan mutlaka başka bir şeyi de bilmelisin. Soruyu yanıtla.
Bilmiyorum.
Neo-Nazi kuruluşları?
Hiçbir fikrim yok.
Kendisi onlardan biri miydi?
Onlarla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim sosyal demokratlarla komünistler arasında bir fark görmediğiydi. Halkın Partisi büyük olasılıkla onun asla kabul edemeyeceği bir partiydi.
Wallander Tyrion'ın çizdiği Erikson'un resmini düşündü. Şair, aşırı tutucu, kuş meraklısı ve idam cezasından yana olan bir adam. Sana hiç düşmanı olduğunu söylemiş miydi?
Bu soruyu daha önce de sormuştun.
Biliyorum, yine soruyorum.
Bunu açıkça hiçbir zaman söylemedi ama geceleri kapısını kilitlerdi.
Neden?
Belki düşmanları vardı.
Ama sen onları tanımıyorsun değil mi?
Tanımıyorum.
Neden düşmanları olduğundan söz etmiş miydi?
Düşmanı olduğunu hiç söylemedi ki. Daha kaç kez bunu söylemem gerekiyor?
Wallander elini kaldırdı. Eğer canım isterse bundan sonraki 5 yıl boyunca her gün sana aynı soruyu sorarım.
Düşmanları yok muydu? Ama geceleri kapısını kilitliyordu dedin.
Evet. Bunu nereden biliyorsun?
Bana kendi söylemişti, yoksa nereden bileceğim? Gece yarısı evine girmek için kapısını kurcalamadım değil mi? Günümüzde İsveç'te insan artık hiç kimseye güvenemiyor. Bana aynen böyle demişti.
Wallander bu görüşmeyi şimdilik bitirmeye karar verdi. Tyrion'la yakında yeniden görüşecekti. Tyrion'in söylediklerinden daha fazlasını bildiğine ilişkin bir duygu vardı içinde. Ama sorgulamayı dikkatle yürütmek istiyordu. Tyrion'i korkutmak niyetinde değildi.
Şimdilik bu kadar yeter dedi Wallander. Şimdilik mi? Buraya yeniden mi geleceğim? Ne zaman işimi yapabileceğim acaba?
Seni ararım. Geldiğin için teşekkürler dedi Wallander ayağa kalkarken, sonra da elini uzattı. Bu saygı dolu davranış karşısında Tyrion çok şaşırmıştı. Güçlü bir el sıkışı var diye geçirdi içinden Wallander.
Ben yolu bulurum.
Tyrion gittikten sonra Wallander Hanson'u aradı. Hanson telefonu hemen açtı. Sven Tyrion dedi, şu kamyon şoförü. Bir kavgaya karıştığını düşündüğün adam, hatırlıyor musun?
Evet, tabii.
Onunla ilgili bakalım neler bulacaksın. Bir araştırıver lütfen.
Acele mi gerekli?
Her şey gibi. Hanson araştıracağını söyledi. Saat sabahın 10'uydu. Wallander bir kahve daha alarak Tyrion'la yaptığı görüşmenin raporunu yazdı. Soruşturma ekibinin bir sonraki toplantısında bu konuyu ayrıntılarıyla tartışacaklardı. Wallander bunun önemli olduğunu artık iyice inanıyordu. Not defterini kapattığında Svedberg'in notunu vermeyi yine unuttuğunu fark etti. Başka bir iş çıkmadan şunu hemen ona vereyim diye geçirdi içinden. Notu alarak odadan dışarı çıktı ama koridora adımını atar atmaz telefonunun çaldığını duydu. Bir an için duraksadı, sonra da koşar adımlarla odaya girerek ahizeyi kaldırdı. Arayan Gertrude'du, ağlıyordu. ''Hemen buraya gelmelisin.'' dedi. Wallander birden ürperdiğini hissetti. ''Ne oldu?'' diye sordu.
''Baban öldü. Resimlerinin arasında, stüdyoda yerde yatıyor.''
11. ayrının sonu. Sayfa 129.